Ayrım 3. Birinci Dünya Savaşı ve Türk Devrimi. Doğu Perinçek. Sayfa 29. İkinci Bölüm. Birinci Dünya Savaşı'nın Karakteri. 2.1. Emperyalistler açısından paylaşım savaşı. Birinci Dünya Savaşı büyük devletler arasında emperyalist paylaşım savaşıydı. Savaş bilindiği gibi siyasetin devamıdır. Birinci Dünya Savaşı her iki taraf açısından emperyalist siyasetin devamı olarak yürütüldü. Her iki taraf da emperyalist devletlerden oluşuyordu ve emperyalist çıkarların peşindeydi. Bu doğaları nedeniyle İngiltere, Fransa ve Rusya'nın oluşturulduğu İtilaf Devletleri olsun, Almanya-Avusturya İttifakı olsun yağma savaşı veriyorlardı. Almanya Birliği'ni daha 1871'de gerçekleştirmişti. Hızla sanayileşerek rakiplerine yetişmişti. Paylaşım sofrasına yeni oturmuştu. Oysa sömürgeler esas olarak paylaşılmıştı. Almanya arkadan yetişen genç kapitalist devlet olarak sömürgelerin yeniden paylaşılmasını talep ediyordu. İngiltere, Fransa ve Rusya'nın oluşturduğu İtilaf Devletleri ise hem var olan sömürgelerini Almanya'ya karşı korumak istiyorlardı, hem de Osmanlı topraklarını paylaşma konusunda anlaşmışlardı. Emperyalist devletlerin savaştaki amaçlarını somut olarak inceleyecek olursak, Almanya rakip İngiltere ve Fransa'nın sömürgelerini ele geçirmek, Rusya'dan Ukrayna'yı, Polonya'yı ve Baltık ülkelerini koparmak peşindeydi. Berlin'in hedefleri arasında Türkiye'yi denetim altına almak ve Bağdat demir yoluyla uzandığı Orta Doğu'da İngiltere'nin ayağını kaydırarak kendi hakimiyetini kurmak da vardı. İngiltere'nin başlıca amacı yükselen Alman emperyalizmini bertaraf etmek, Mısır'daki üstünlüğünü sağlamlaştırmak ve Orta Doğu'nun petrol bölgeleriyle Filistin'i Osmanlı Devleti'nden almaktı. Fransa da İngiltere'ye benzer konumdaydı. Almanya'nın önünü kesmek yanında petrol bölgelerine hakim olmak için savaşıyordu. Rusya'nın başlıca amacı Boğazları ve İstanbul'u ele geçirerek Akdeniz'e inmek, Osmanlı Devleti'nin paylaşılmasından aslan payını kaparak, aynı zamanda Doğu Anadolu'yu topraklarına katmak ve Avusturya-Macaristan'ın elindeki Galicia'yı almaktı. Savaş sırasında Avrupa'nın sosyalist partileri arasında iki politika ortaya çıktı. Kautsky, Plehanov gibi ikinci enternasyonale hakim olan sosyal emperyalistler, kendi emperyalist devletlerinin savaş politikalarını desteklediler. Lenin'le birlikte hareket eden az sayıda sosyalist parti ve grup ise her iki emperyalist kampın paylaşım savaşı yürüttüğünü saptadılar ve emperyalistler arasında tercihte bulunmadılar. Yalnızca Türkiye gibi ezilen dünya ülkelerinin vatan savunması için yürüttükleri savaşları desteklediler. Lenin ve arkadaşları 1789-1871 döneminde milli devletlerin kurulmasına yol açan savaşlar ile 1914'te başlayan emperyalist paylaşım savaşını dikkatle birbirinden ayırdılar. Milli savaşlar feodal mutlakiyete karşıydı veya yabancı baskının yıkılması içindi. Bu nedenle milli burjuvazinin ilericiliğini temsil ediyordu. Bu savaşlar haklıydı ve vatan savunması kapsamındaydı. Çünkü feodalizmin yıkılmasına ve milletlerin oluşmasına hizmet etmişlerdi. Dipnot: Doğu Perinçek, Lenin, Stalin, Mao'nun Türkiye yazıları, genişletilmiş 4. basım, Kaynak Yayınları İstanbul, Ağustos 2014, sayfa 127-128. Paylaşım savaşı ise tam tersine Türkiye, İran, Çin gibi ezilen dünya ülkelerini sömürgeleştirme politikasının eseriydi ve milletleşme sürecinin önünü kesiyordu. 2.2. Savaşın başlıca nedeni Osmanlı topraklarının paylaşılması. Birinci paylaşım savaşının odağında Osmanlı Devleti bulunuyordu. Irak petrolleri, Orta Doğu ve Boğazlar başlıca çatışma konusuydu. Dipnot: O zaman Osmanlı topraklarında olan Mezopotamya petrollerini ele geçirme mücadelesi konusunda bakınız Doktor Hava Personel Binbaşı Atasay Özdemir, Petrolün Birinci Dünya Savaşı'ndaki Yeri ve Savaş Sonrası Düzenlemelere Etkileri, 1914'ten 2014'de 100. yılında Birinci Dünya Savaşı'nı anlamak, 20-21 Kasım 2014, Sempozyum Bildirileri, Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırma Enstitüsü Yayını, İstanbul 2015, sayfa 61 ve devamı. Osmanlı Devleti 1838 İngiliz Ticaret Sözleşmesi'nden beri sömürgeleşme sürecine girmişti. 1910'lara gelindiği zaman ezilen ve dünyada devleti olan 3 ülke kalmıştı. Osmanlı Devleti, İran ve Çin. Bu ülkelerde sömürgeleşme tehdidiyle karşı karşıyaydılar. Dipnot, bu konuda bakınız Doğu Perinçek, Kemalist Devrim 4, Kurtuluş Savaşı'nda Kürt Politikası 4. Basım, Kaynak Yayınları İstanbul Aralık 2012, sayfa 21 ve devamı. Doğu Perinçek, Lenin, Stalin, Mao'nun Türkiye yazıları genişletilmiş 4. basım, sayfa 119 ve devamı. Osmanlı'nın sömürgeleşme süreci için bir başlangıç noktası belirlemek gerekirse, birbiriyle bağlantılı olarak İngiltere ile Ticaret Sözleşmesi 1838 ve Tanzimat'ın ilanı 1839 en anlamlı tarihlerdir. Dış ticaret çağındaki kapitalist büyük devletler bu tarihlerde ham madde kaynaklarını ele geçirmek ve Osmanlı pazarını kendi sanayi ürünlerini açmak için gerekli düzenlemeleri yaptırmışlardı. Böylece yerli sanayinin filizlerinin kırılması ve Osmanlı Devleti'nin adım adım büyük devletlerin elçiliklerinden yönlendirilmesi sürecinin kapısı açıldı. 19. yüzyılın sonlarına doğru kapitalizmin emperyalizm aşamasına girmesinden sonra büyük devletlerin öncelikli gündemleri eski feodal imparatorlukların, bu arada Osmanlı'nın paylaşılmasıdır. 20. yüzyılın başlarında dünyanın iki kampa bölünmesi olgusu iyice berraklaştı. Kendi aralarında üstünlük kapışması içinde olan az sayıda büyük devlet, ezenler kampını oluşturdu. Dünyanın sömürgeler ve yarı sömürgelerde yaşayan halkları ise ezilen dünyayı meydana getirdiler. ABD'nin arka bahçesindeki devlet benzeri Latin Amerika ülkelerini bir kenara bırakırsak, o dönemde ezilen dünyada devleti olan 3 ülke kalmıştı. Eski imparatorluklar olan Çin, İran ve Osmanlı Devleti. Onlar da içine düştükleri ekonomik bağımlılığa paralel olarak hızla siyasi bağımsızlıklarını da yitiriyor, sömürge olmaya gidiyorlardı. Bu ülkeler birden fazla emperyalistin rekabeti nedeniyle henüz tek bir büyük devletin tam tekeli altına girmemişlerdi. Ancak süreç bu yöndeydi. Emperyalistler Türkiye'nin, İran'ın ve Çin'in paylaşılması için hem rekabet halindeydiler hem de aralarında anlaşmalar yapıyorlardı. İtilaf devletlerini oluşturan İngiltere, Fransa ve Rusya'nın amacı ellerindeki sömürgeleri korumak ve Osmanlı Devleti'nin parçalanmasından en büyük payı koparmaktı. İngiltere ve Fransa'nın gözü özellikle Arapların yaşadığı petrol bölgelerinde, Musul'da ve Kafkaslardaydı. Rusya'nın beklediği pay Boğazlar, Galicia, Ermenistan ve Kürdistan'dı. Savaşta Osmanlı'nın müttefiki konumunda olan Almanya'nın amacı İngiltere ve Fransa'nın sömürgelerini ele geçirmek yanında Osmanlı üzerinde tam tekel kurmaktı. Osmanlı Devleti'nin parçalanması ve paylaşılması denebilir ki 1. Dünya Savaşı'nın gündeminin başında yer alıyordu. Savaşın Osmanlı topraklarını paylaşma amacıyla yürütüldüğünü elbette herkesten önce Türk devrimcileri saptadılar. Mustafa Kemal Paşa'nın bu konudaki tahlilleri biliniyor. Dipnot, aktaran Ali Fuat Cebesoy, Bilinmeyen Hatıralar, hazırlayan Osman Selim Kocahanoğlu, 1. Basım Temel Yayınları İstanbul, 2001, sayfa 214 ve devamı. İleriki bölümlerde geniş olarak inceleyeceğiz. Yusuf Akçura'da Harbi Umumi'nin Osmanlı memleketinin Taksim için açıldığını 26 Nisan 1337 miladi takvimle 1921 günü belirtiyordu. Dipnot: Akçuraoğlu Yusuf veya Yusuf Akçura, celadet gösteriniz. Siyaset ve iktisat hakkında birkaç hitabe ve makale. Yeni Matbaa İstanbul 1924, sayfa 39-43. Siyaset ve bilim dünyasında savaşın nedenleri üzerine söylenen ve yazılanlara baktığımız zaman hep Osmanlı topraklarının vurgulandığı görülmektedir. Örneğin Lenin ve Stalin gibi devrimci önderler savaşın amacını Türkiye'nin yağmalanması, Türkiye'nin paylaşılması, Türkiye'nin boyunduruk altına alınması, Türkiye gibi bağımsız ülkelerin ortadan kaldırılması, Türkiye'nin işgali saptamalarıyla açıkladılar. Dipnot: Doğu Perinçek, Lenin, Stalin, Mao'nun Türkiye yazıları genişletilmiş 4. basım, sayfa 119 ve devamı. Paul Rohrbach ve Rundbrink gibi dönemin önemli Alman siyasetçileri ve iktisatçıları da bu görüşü paylaşırlar. Yalnız onlar değil, İngiliz, Fransız ve Rus strateji uzmanları da aynı görüştedir. Helferich'in Der Weltkrieg, Dünya Savaşı adlı kitabında belirttiği gibi bu savaş Osmanlı Devleti için varlık yokluk savaşıydı. Dipnot: Karl Helferich, Der Weltkrieg, von Kriegsausbruch bis zum Unein Geschrankten, U-Boot Krieg, Ciltiki, Ulstein and Company, Berlin 1919, sayfayı lüçten aktaran, Çarlık belgelerinde Anadolu'nun paylaşılması derleyen E.E. Adamov, 4. basım kaynak yayınları, İstanbul Mart 2001 sayfa 73 ve devamı. Nitekim 1. Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı Devleti parçalandı ve işgale uğradı. Komünist Enternasyonel 5 Mart 1920 günü Türkiye'nin karşılaştığı durumu şöyle özetliyordu. Türkiye'yi bekleyen şey tamamen parçalanma. Türkiye halkını bekleyen ise Yahudi kavminin kaderi, yani kendi toprağı olmayan bir halka dönüşmektir. Dipnot: Komünist Enternasyonel'in Balkan ve Tuna ülkeleri proletaryasına, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Türkiye Komünist Partilerine mesajı 1920. Türkiye'de Komünist Hareket 1912. Komintern belgelerinde Türkiye 4. Türkiye Komünist ve İşçi Hareketi, yayını hazırlayan Doğu Perinçek 1. basım, Aydınlık Yayınları İstanbul Mart 1979 sayfa 30. 2.3 Osmanlı Topraklarını Paylaşma Anlaşmaları. Osmanlı'nın sömürgeleştirilmesi sürecinin sonlarına doğru emperyalistler arasında Osmanlı'nın paylaşılması konusunda birbiri ardı sıra gizli anlaşmalar yapıldığı görülüyor. Bu anlaşmaları Lenin Ekim devriminden sonra 9 Kasım 1917 günü Çarlık arşivinden çıkarıp bütün dünyaya açıklamıştı. İngiltere, Fransa, Rusya ve zaman zaman İtalya'nın dahil olduğu bu anlaşmaları tarih sırasıyla hatırlayalım. Dipnot: Osmanlı Devleti'nin paylaşılmasına ilişkin anlaşmalar konusunda bakınız Yusuf Hikmet Bayır, Türk İnkılabı Tarihi Cilt 3 Kısım 2, 2. basım Türk Tarih Kurumu Yayınları Ankara 1983, sayfa 124 ve devamı. M. Cemil Bilsel, Lozan Cilt 1 Sosyal Yayınlar İstanbul Eylül 1998, sayfa 275 ve devamı. Selahattin Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya kadar, Cilt 1, 3. basım Milli Eğitim Bakanlığı yayını, İstanbul 1991, sayfa 151 ve devamı. Ömer Kürkçüoğlu, Türk-İngiliz İlişkileri 1919-1926, AÜSBF yayınları, Ankara 1978, sayfa 40 ve devamı. İsmail Beşikçi, Kürdistan üzerinde emperyalist bölüşüm mücadelesi, 1915-1925, cilt 1, Yurt Kitap Yayın, Ankara, Mayıs 1992, sayfa 106 ve devamı. Kemal Masar Ahmet, 1. Dünya Savaşı'nda Kürdistan, çeviren M. Hüseyin, Doz Yayınları İstanbul, 1996, sayfa 291. Arnold J. Toynbee, Türkiye Bir Devletin Yeniden Doğuşu, çeviren Kasım Yargıcı, Milliyet Yayınları İstanbul, 1971, sayfa 89. 2.3.1 Reval Anlaşması, 1908. İngiltere ile Rusya 1907 yılında İran'ı üçe bölmeyi, Afganistan ve Tibet'in geleceğini düzenlemeyi amaçlayan bir anlaşmadan sonra 1908 yılında Reval'de Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalama kararında birleştiler. 2.3.2 İstanbul üzerine anlaşma, 4 Mart 10 Nisan 1915. İngiltere ve Fransa'nın Çanakkale'ye yüklenmesi üzerine Çarlık Rusyası, boğazlar üzerindeki iddiasını kaybetme kaygısıyla müttefiklerine başvurdu. Rusya, İngiltere ve Fransa arasında karşılıklı notalar sonucu ortaya bir anlaşma demeti çıktı. Gizli anlaşmaya göre İngiltere ve Fransa boğazları Rusya'ya vermeyi kabul ettiler. 2.3.3 Londra Anlaşması, 26 Nisan 1915. Londra Anlaşması, İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya arasında imzalandı. Böylece Osmanlı'nın parçalanmasından pay talep edenler arasına İtalya da katılıyordu. İtalya'nın 1912 yılında ele geçirdiği 12 adalar üzerinde tam egemenliği kabul ediliyordu. Ayrıca Antalya ile birlikte Osmanlı Devleti'nin Libya'daki bütün hakları da İtalya'ya veriliyordu. Arabistan bağımsız Müslüman yönetimlere bırakılacaktı. Türkiye'nin Asya'daki sınırları, İngiltere ve Fransa'nın çıkarları dikkate alınarak daha sonra belirlenecekti. 2.3.4 Sykes-Picot Anlaşması, 10-23 Ekim 1916. İngiltere adına Mark Sykes ve Fransa adına George Picot arasında 1915 sonbaharında başlayan gizli görüşmeler 1916 Mart'ında Rus Dışişleri Bakanı Sazonov'un katılımıyla devam etti. Yapılan bir dizi anlaşmaya 1916 Ekim ayında son hali verildi. Adana, Suriye ve Mezopotamya'nın Fransa ve İngiltere arasında paylaşılması Rusya tarafından kabul ediliyordu. Buna karşılık Erzurum, Van, Bitlis vilayetleri ile Van'ın güneyinde Fırat, Muş ve Siirt vilayetleri arasında kalan topraklar yanında Trabzon'un batısında sonradan saptanacak sınıra kadar uzanan Karadeniz kıyısı Rusya'ya bırakılıyordu. Aladağ, Kayseri, Akdağ, Yıldızdağ, Zara, Eğin ve Harput arasında bulunan topraklar Fransa'nın payına düşüyordu. Bağdat ile Basra arasında kalan Dicle-Fırat bölgesi, eski Irak, bugünkü Güney Irak, İngiltere'nin oluyordu. Geri kalan topraklarda bir Arap devleti veya federasyonu kurulacaktı. 2.3.5 Saint-Jean-de-Maurienne Anlaşması 19 Nisan 1917 Sykes-Picot Anlaşması'nı öğrenmesi üzerine İtalya'da sürece katıldı. Anlaşmanın diğer tarafları İngiltere ve Fransa'ydı. İtalya Sykes-Picot Anlaşması ile belirlenen paylaşımı kabul etti. Buna karşılık Mersin dışında Antalya, Konya, Aydın ve İzmir bölgeleri İtalya'ya verildi. Anlaşma Rusya'nın onayına bağlanmıştı. Ancak 1917 Ekim devrimiyle iktidara gelen Bolşevik hükümeti, Rus Çarlığı'nın gizli anlaşmalarını ve taahhütlerini tanımadığını ilan edince bu anlaşma geçerlilik kazanamadı. 2.3.6 Balfour Bildirisi 2 Kasım 1917 İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour, savaştan sonra Filistin topraklarında ulusal Yahudi yurdu kurulacağını üstü kapalı kabul eden bir bildiri açıkladı. 2.3.7 İngiliz-Fransız Anlaşması 23 Aralık 1917 Ekim devriminin gerçekleşmesi üzerine Rusya paylaşan devletler arasından ayrılınca İngiltere ve Fransa yeni bir anlaşma imzaladılar. Nüfuz bölgeleri şöyle paylaşıldı. Besarabya, Ukrayna ve Kırım Fransa'nın, Kazak toprakları Ermenistan, Gürcistan ve Kürdistan ise İngiltere'nin oluyordu. Dipnot Doğan Avcıoğlu Milli Kurtuluş Tarihi Cilt 1 Tekin Yayınları İstanbul 1977 sayfa 81 2.3.8 İngiltere'nin paylaşımdan vazgeçme manevrası Ocak 1918 İngiliz Dışişleri Bakanı Curzon 2 Ocak 1918 günlü muhtırasında ve Başbakan Lloyd George 5 Ocak 1918 günlü açıklamasında Türkiye'nin paylaşılmasından vazgeçilmiş olduğu izlenimini verdiler. Lloyd George, Türkiye'yi başkenti İstanbul'dan ve çoğunlukla Türk olan Anadolu ve Trakya'dan yoksun bırakmak amacıyla savaşmadıklarını söylüyordu. Dipnot Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, Cilt 1, 2. Basım, AKD-TYK Türk Tarih Grubu Yayınları, Ankara 1987 sayfa 2, Selahattin Tansel, Adı Geçen Eser sayfa 154. İngiltere bu manevraya girişmek zorundaydı. Çünkü 1917 sonbaharında Rusya emekçileri Büyük Ekim Devrimi'ni gerçekleştirmiş ve Lenin'in başkanlığında Sovyet hükümetini kurmuşlardı. Rusya'daki devrimci hükümet Osmanlı Devleti'nin de içinde bulunduğu ittifak devletleri de derhal ateşkes önerisinde bulunmuş ve barış çağrısı yapmıştı. 22 Aralık 1917 günü Brest-Litovsk barış görüşmeleri başlamıştı. Bu koşullarda Lloyd George ve Curzon'un açıklamaları ufukta gözüken Türkiye-Sovyet-Rusya dostluğunu bozmaya yönelik bir çıkıştı. Kaldı ki İngiliz yetkililerinin de bu ifadeleri Türklerin çoğunluk olduğu Anadolu ve Trakya toprakları dışındaki alanların paylaşımını reddetmiyordu. 2.4 Türkiye, İran, Çin ve Arnavutluğun vatan savunması. Türkiye'nin dünyadaki konumu savaştaki rolünü de belirlemişti. Türkiye emperyalist bir ülke değil, ezilen dünya ülkesiydi. Bu nedenle ana vatanı savunmak, boyunduruk altına düşmemek, işgale uğramamak, devletsiz kalmamak için savaşıyordu. Örneğin Lenin 1915 yılında İran ya da Çin'in Rusya ya da İngiltere'ye karşı, Türkiye'nin Almanya ya da Rusya'ya karşı, Arnavutluğun Avusturya ya da İtalya'ya karşı savaşının ana vatan savunması olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtiyordu. Dipnot, Vladimir İlyich Lenin, Opportunism and the Collapse of the Second International, Opportunism ve İkinci Enternasyonel'in Çöküşü, Collected Works, Cilt 21, 2. Basım, Progress Publishers, Moskova 1974, sayfa 439-440, metnin Türkçesi için bakınız Doğu Perinçek, Lenin, Stalin, Mao'nun Türkiye yazıları, genişletilmiş 4. Basım, sayfa 127-128. Her sosyalist ezilen, bağımlı, eşit olmayan devletin, ezen, köleci, soyguncu, büyük devlete karşı kazanacağı zaferi sevgiyle karşılardı. Dipnot, V.I. Lenin, Sosyalizm ve Savaş 7. Basım Sol Yayınları Ankara 2009 sayfa 13. Bu tahlil ışığında Lenin ve arkadaşları savaş boyunca Rusya, İngiltere ve Fransa'ya sürekli olarak Türkiye'yi yağmalamaktan vazgeçin, Türkiye topraklarından çıkın çağrıları yaptılar. Zamanın devrimcileri Türkiye'yi savunurken çok ilginçtir. Türkiye'nin mazlumlar dünyasında yer aldığını görmeyen Haydar Hanov adlı bir Müslüman, hem de Bakü Doğu Halkları Kongresi'nde Türkiye'nin de emperyalist amaçlar için savaştığını söyleyebiliyordu. Bir yoldaş Türkiye'nin kendisini savunmak amacıyla savaşa girdiğini, Alman emperyalizminin elleri arasında bir araç olmadığını ve emperyalist eğilimler taşımadığını söyledi. Yoldaşlar, bu söylenenler gerçeğe uygun değil. Türkiye'nin güçlü emperyalist emelleri vardı. O, Avrupalı emperyalistlerin kelimenin tam anlamıyla aleti durumundaydı. Eğer Türkiye emperyalistler tarafından ve fetihlerde bulunmak için bu savaşa sürüklenmeseydi, Avrupalı emperyalistler çalışkan Türk köylülüğünü paylaşmaya kalkışmazlardı. Dipnot, 1. Doğu Halkları Kurultayı 3. Basım Kaynak Yayınları İstanbul Şubat 1999 sayfa 87 ve devamı. Görüldüğü gibi Türkiye'nin ezilen dünya ülkesi olduğunu saptamayanlar, en sonunda Avrupalı emperyalistlerin Türkiye'yi paylaşmasını haklı gösteren konumlara düşebiliyorlardı. Bugün de öyle değil mi? Ayşe Hür, İttihatçıların savaşa kıl pay kapmak için girdiğini söylüyor. Dipnot, Ayşe Hür 1914'te Cihan Harbi'ne nasıl girdik? Taraf 18 Eylül 2011. Bizim kimliksiz ve yüzeysel solcularımız da yaşadıkları çağın bilincinde olmadıkları için Türkiye'nin 1. Dünya Savaşı'nda vatan savunması yaptığını ve bütün dünya devrimcileri tarafından desteklendiğini bir türlü kabul etmezler. 3. Ayrımın sonu. Sayfa 38.